Ayrım 50, sayfa 517. Yepyeni gıcır gıcır pasaportlar ön konsolun önünde şakladı. İşte sana 20 pasaport. Diğer 10 da yarın sabah elinde olacak. Bütün gece gerçek bir kalpazanın mahareti, bilgisi ve ustalığıyla bu belgeler üstünde çalışmıştı. Yeniden uzman Nono, altın parmak Nono olmuştu. Mercedes Esin direksiyonundaki Yusuf belgeleri itinayla aldı. Sayfalarını karıştırdı, inceledi, parmaklarıyla yokladı. Chaplin yanındaki koltukta oturuyordu. Amar ise yarı uyuklar vaziyette, arka koltukta. Yusuf başını kaldırdı ve pasaportları bir cihazdan, kuşkusuz bir dedektörden geçirmesi için diğerlerine verdi. Saniyeler erimekte olan çelikten düşen damlalar gibi çok yavaş akıyordu. Chaplin ön mahallenin muhteşem dizaynına konsantre olmaya çalıştı. Damarlı akça ağaçtan ön panel, deri siyah koltuklar, üzerinde açılır kapanır bir GPS ekranının yer aldığı ön konsol. Füme renkli ön camdan, St. Maurice Barınağı ve Hawaii metro hattının bölgesindeki Chapel Bulvarı görünüyordu. Bu yat kabinini andıran araba ile barınak kapısının önünde itişip kakışan, korkunun, sefaletin ve unutulmuşluğun yüzlerinden okunduğu kimliksiz insanlar arasında çarpıcı bir tezat vardı. Yusuf'u saat 13'te aramıştı. Boşnak ona evsiz ve kimliksiz insanların bekleştiği bu barınağın önünde randevu vermişti. Boşnağın müşterileri. Amar kolunu iki koltuğun arasından uzattı ve pasaportları Yusuf'a geri verdi. Temiz. Yusuf'un bir maket bıçağıyla kesilmiş gibi duran dudaklarının birleşme yeri gülümsemek için gerildi. Becerini kaybetmemişsin. Geri kalanı yarın sabah. Bu kez artık paradan bahsetmiyoruz değil mi? Tamam mı? Savaşta birkaç parmağını kaybetmemiş olmak güzel. Yusuf bir iskambil oyunundaymış gibi pasaportları sayıyordu. Nono, diğerlerine göre hala çok becerikli ve akıllısın. Chaplin bu çok zayıf ve bir general gibi otoriter genç adama hayranlıkla baktı. Üzerinde İngiliz ordusunda kullanılan dirsekleri ve omuzları kumaşla güçlendirilmiş zeytin yeşili kazaklardan vardı. Mercedes'i ise onun zırhlısıydı. Yine de senden bir iyilikte bulunmanı isteyeceğim. Elbette dedi diğeri dışarıdaki ortaklara bakarak. Bir silaha ihtiyacım var. Bu sana pahalıya mal olur. Bir tabanca için oturma belgeleri eğer kabul edersen. Neden silah? Kişisel sebepler. Yusuf sessiz kaldı. Sıvaları dökük duvar boyunca gezinen, kendi gölgeleri içinde kaybolmuş kaçak göçmenlere bakmaya devam ediyordu. Sonunda arabadan çıkması için Amar'a işaret etti. Chaplin'in izlenimi doğruydu. Boşnak onu seviyordu ve hep sevmişti. Arka bagaj açıldı. Gerçeküstü bir sahneydi. Karbon alışımından ve vernikli ahşaptan oluşan bu sığınak, kaldırım taşlarının üzerinde itişip kakışan kimliksiz göçmenler ve hem idari ofis hem cephanelik hem banka hem de para kasası gören Mercedes'in olanakları. Sana hafıza sorunlarım olduğunu söylemiş miydim? Genel hatlarıyla evet. Nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum. Yusuf hafifçe başını salladı. Nono'nun şaşkınlığı onu eğlendiriyordu. Geçtiğimiz Mart ayında seninle Stalingrad'da karşılaştık. Yere tebeşirle resimler çiziyordun. Yoldan gelip geçenlerin verdiği 3-5 kuruşla yaşıyordun. Kafanın içi bomboştu. Adını ve kökenini öğrenmek imkansızdı. Neden bana yardım ettin? Resimlerin sebebiyle. Bana Stetçileri, ülkemdeki eski mezarları hatırlattı. Amar geri dönmüştü. Elinde vites kolunun üstünden uzattığı kablosu ona doğru dönük bir tabanca vardı. Bir CZ-75 dedi Yusuf. Bu salak çekler iyi iş çıkarmış. Tabanca Glock'tan farklıydı. Bunun üstünde durmadı ve tabancayı cebine koydu. Amar sakin bir tavırla ona 3 şarjör uzattı. Chaplin teşekkür edecekken gözleri hala kaçak göçmenlerde olan Yusuf sözlerine devam etti. Seni sokaktan topladık dostum. Temizledik, karnını doyurduk, eve yerleştirdik. Kafanın içi hala bomboştu ama resim çizebiliyordun. Seni benim kalpazanlık işlerinde kullanmaya başladım. Başka kalpazanlık işlerin de mi var? Ne sanıyorsun? Fransa'nın nüfusunu arttırmak için seni beklediğim mi? Kabul ettin mi? Hemen çalışmaya koyuldun Glupo. 2 hafta içinde herkesi geçtin. Yetenek, beceri, mürekkepler, baskı teknikleri, mühürler, parmaklarıyla bir sayıyordu. Her şeyi kavradın. Bir ay sonra ilk paranı cebine koydun. Kendi laboratuvarını kurdun. Senin dışında başka biri bunu yapsa taşaklarını eline verirdim. Ama ben sana güvendim. İşini hep zamanında teslim ettin. Demek Nono diğerlerine göre onunla daha uzun süre çalışmıştı. 2009 Mart'ından Eylül'üne kadar. Bir yere iyice yerleşmeye, meşruiyet kazanmaya, resmi bir statü elde etmeye yetecek kadar zamanı olmuştu. Bir atölye kiralayabilmiş, bankada hesap açtırabilmiş, faturalarını ödeyebilmişti. Tüm bunları sahte evrak hazırlayarak yapmıştı. Sana hiç adımı söyledim mi? Bir süre sonra adının Nono olduğunu söylemeye başladın. Havre'den geliyordun, matbaacıydın. Bir sürü saçmalık. Önemli olan yaptığın teslimattı. Bu nedenle seninle hiç sorun yaşamadık. Ta ki ortadan kaybolduğuna dek. Hafifçe güldü ve Chaplin'in ensesinden tuttu. Serseri. Chaplin, Matthias Freire mucizesini daha iyi anlıyordu. Bu isimde bir sürü belge hazırlamış olmalıydı. Bu, Narsis ve Victorianus olduğunda da hep bu belgelerle dolaştığı anlamına mı geliyordu? Hayır. Daha ziyade hep parmaklarının ucunda olan bu becerinin içtikten sonra yeniden doğduğunda bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyordu. Matthias Freire'yi yaratmıştı. Belgeler hazırlamıştı ve Pierre Janet'teki işi bulmuştu. Yusuf parmaklarını şıklattı. İki koltuk arasındaki yükseltideki bardak belirdi. Tüfek mermisi kadar küçüktüler. Amar iki koltuğun altına eğildi. Elinde bir şişe vardı. Yusuf şat kadehini hafaya kaldırdı. Zivjeli. Dipnot. Zivjeli. Şerefe sağlığını anlamında boşnakça sözcük. Chaplin vodkasını bir dikişte bitirdi. İçki vernikten daha yoğundu. Şiddetle öksürdü. Alkol boğazını yaktı, ciğerlerini kavurdu. Sonra kol ve bacaklarını uyuşturdu. Yusuf anında Joker dudakları tarafından yutulan çok kısa bir kahkaha patlattı. Polako Nuno. Bunları tadını çıkara çıkara içmek lazım. Dipnot, Polako. Yavaş, sakin ol anlamında boşnakça sözcük. Bir baş hareketiyle Amar'a yeniden doldurmasını işaret etti. Chaplin'in gözleri yaşarmıştı. Bu pusun ardında dışarının faunasını görüyordu. Çökmüş omuzlarından, kamburlaşmış sırtlarından buhar çıkıyordu. Siyahlar, genç maribiler, çekik gözlüler, Hindular, Slavlar vardı. Birbirlerine iyice sokuluyorlar, asfalta arşınlıyorlar, neyi beklediklerini bilmeden öylece duruyorlardı. Nasıl beceriyorlar diye sordu. Hayatta kalmayı mı? Pasaportların parasını ödemeyi. Yusuf güldü. Yüzlerini gördün mü? Onlar daha ziyade oturma belgesi alıyorlar. Bu benim sorumun cevabı değil. Nasıl beceriyorlar? Aralarında para topluyorlar, borçlanıyorlar, başlarının çaresine bakıyorlar. Chaplin'in midesi ağzına geldi. O da bu yaşlı dışı faaliyetin bir parçasıydı. Onun da bu esarette katkısı vardı. Nasıl bu kadar alçalabilmişti? Bugüne kadarki kimlikleri onu asla yukarı doğru götürmeyen basamaklara benziyordu. Sana başka hiçbir şey söylemedim mi diye üsteledi, geçmişimle ilgili, yaşam tarzımla ilgili. Hiçbir şey söylemedi. Siparişi alıyordun, ortadan yok oluyordun, geri döndüğünde ise belgeler hazır olurdu. Dakako. Dipnot, dakako. Elbette, tabii ki anlamında boşnakça sözcük. Hepsi bu kadar mı? Sana söyleyebileceğim değişmiş oldu. Ne anlamda? İşaret parmağıyla Paul Smith kadife ceketinin astlarına dokundu. Giyiminde Nikon düzelmiş, saçların bakımlı, parfüm kokuyorsun. Bana sorarsan pis bir sikici gibi görünüyorsun. Tam sırasıydı, vodkasını içti ve kozunu oynadı. Kızlar arıyorum. Kızlar mı? Profesyoneller. Yusuf işten bir kahkaha patlattı. Ya senin bağlantıların kardeşim? Numaralarını bile hatırlamıyorum. Seni tanıştırabilirim. Ülkenin kızları, en iyileri. Hayır, ben güneyden gelen kızlar istiyorum, mağripten. Yusuf alınmış gibiydi. Sürüngen gözlerinde bir parıltı oldu. Parmaklarının arasında tuttuğu alkolün yoğun ve tehlikeli ışığını çağrıştıran bir parıltı. Chaplin en kötüsünden korktu. Ama adamın dudaklarının birleşme yeri yukarı doğru kıvrıldı ve gözlerini kırpıştırdı. Sophie Barak'ı görmeye git. O kim? Onun elinden geçmeyen tek bir mağripli kızı yoktur. Onu nerede bulabilirim? Theodor Oteli. Bu yılki karargahı orada. Artı o işte bir çıkmaz sokak. Ona seni benim yolladığımı söyle. Ona kızları için belge satıyorum. Sevimli biri mi? Yusuf, Nono'nun yanağından bir makas aldı. Seninle herhangi bir sorun çıkmaz. Senin tarzındaki küçük götleri sever. Ama onunla yüksek sesle konuşman gerekiyor. Lübnanlı. Çocukluğunda patlayan bombalar nedeniyle yarı sağır. Peki ya şahsen avlanmak istersem? Yusuf Amar'a baktı. Koca herif ilk kez gülümsedi. Eğer ceylanları arıyorsan suyun kaynağına gitmen gerekir. Clement Maro sokağındaki Johnny's'e git. Kendi işini halledebilirsin. Yarın görüşürüz. Devamıyla gelmez senin yararın olur. Gerisini sonra konuşuruz. Devamı mı? Kimlikler Glupo. Bana sen söyledin. Chaplin'in ceketinin cebine 500'lük iki banknot koydu. Pilişlerden birinde benim şerefimi becer. Bu saçmalıklar da neyin nesi? Anais bir kez daha görüşme odasındaydı. Bir kez daha öfkeden kudurmuş bir halde dizüstü bilgisayarında görüntüleri oynayan Solinas'ın karşısındaydı. Janus'la yaptığı görüşme güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Ben bir şey yapmadım dedi Anais. Ben, kapa çeneni, sen neye bulaştığının farkında mısın? Sana söyledim. Ben, Solinas gözlüğünü kafasının üstüne kaldırdı. Şakakların altında kasları sinirle seyiriyordu. Bana bu görüntüleri gösterdiklerinde hayal gördüğümü sandım dedi bitkin bir sesle. Bu herif hasta. Panik halinde mi? Kaygılı bir şekilde sırıttı. Sana sadece bu orospu çocuğunun bugüne kadar gördüğüm en küstah herif olduğunu söyleyebilirim. Ne istiyormuş? Bir telefon numarasının tespit edilmesini. Hepsi bu mu? Hemen hemen. Eğer sana onun masum olduğunu ve araştırmasına devam ettiğini söylesem bana vereceğin cevabı biliyorum. Eğer çekindiği bir şey yoksa gelip teslim olur. Biz de işimizi yaparız. Hapishanede öğle yemeği sona ermişti. Her tarafta insanın tenine işleyen, burun deliklerini dolduran kötü bir yemek kokusu hakimdi. Buraya kapatıldığı günden beri Anais hiçbir yemeğe el sürmemişti. Gözü bilgisayar ekranına takıldı. Janus onun elini tutuyordu. Parmaklarının arasına bir kağıt parçası sokuşturmak için. Bu hareket ekranda belli olmuyordu. Kimseye güvenmiyor diye mırıldadı Anais. Güvenmiyor mu? Bilgisayar ekranını kapattı. Ben de ona güvenmiyorum. Hem de hiç güvenmiyorum. Ama her halükarda senin hangi tarafta olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Bana onunla yattığın söylenmişti. İnanmamıştım. Yanılmışım. Sen salak mısın? Adam olmadık riskleri göze alıyor. Sırf benim de söylemek istediğim bu. Benim dünyamda bu tür riskler iki sebepten göze alınır. Ya para için ya da dalga geçmek için. Anais gülümsedi. Solinas'ın edepsiz lisanında bu bir komplimandı. Bu kız hakkında sana ne söyledi? Hiç. Onun bir fahişe olduğunu bilmiyor muymuş? Medina Maloin mi? 2008'den beri poliste kaydı var. Eylül 2009'da birden buharlaşmış. Onun izini mi buldunuz? Beni ne sanıyorsun? Buradaki tüm görüşmeler dinleniyor. Benim çocuklar onun evine gitti. Daha önce oraya biri uğramış. Kapıcı kadına göre bu sabah. Eşgali senin adamı uyuyor. Demek ki aynı şeyi arıyoruz. O ve biz. Neyi? Belki de bunu. Molinas masanın üstüne Anais'in ilk bakışta ne olduğunu anladığı şeffaf kapaklı bir dosya koydu. Kapatılmamış bir soruşturma dosyası. Anais ilk sayfayı açtı ve tüyler ürpertici fotoğraflarla karşılaştı. Suda şişmiş, çıplak yüzü parçalanmış, çeneleri koparılmış, parmakları kesilmiş bir ceset. Bu ceset bizim kıza ait olabilir. Yaraları, kesikleri görüyor musun? Sana başka açıklama yapmama gerek yok. Bu ceset neden Medina'ya ait olsun ki? Çünkü ceset Sen Nehri'nde 7 Eylül'de bulundu. Boyu, saç rengi ve gözleri uyuyor. Bunun belki fazla bir önemi yok. Ama benim çocuklara göre dairesi bir ölevinden farksızmış. Ve kaynaklarımıza göre Ağustos ayının sonunda ortadan yok olmuş. Bu tarihten sonra ölmüş ve kimliği belirlenememiş cesetlerin dosyası gözden geçirildi. İşte sonuç. Bana göre bu Medina. Anais cesedi ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştı. Yaralar, kesikler ve suyun sebep olduğu çürüme yüzünden cesedin yüzü tamamen bozulmuştu. Bir sünger gibi suyu emen suratı, balık ısırıklarının yanı sıra kurtçukların açtıkları deliklerle doluydu. Şişmiş göz çukurları iki hıyarcığı andırıyordu. Ağzı ise kocaman bir yaradan farksızdı. Karnı, kolları ve bacakları suda kaldığı için şişmişti. Kadavra morlukları, yaralar ve hematomlar sarı ile morumsu mavi arasında tereddüt yaşayarak bir leopar postu oluşturucasına vücudun her yanına dağılmıştı. Ceset patlamaya veya bir sufle gibi sönmeye hazır bir görünümdeydi. Ölüm sebebi ne? Her halükarda su değil. Nehre atıldığında çoktan ölüymüş. Adli tabibe göre yaklaşık bir hafta suda kalmış. Ceset akıntıyla sürüklenmiş ve suda bayağı hırpalanmış. Ölmeden önce veya sonra neye maruz kaldığını söylemek imkansız. Ama kesin olan bir şey var. Çenelerinin koparılma ve parmaklarının kesilme nedeni kimlik tespitini geciktirmek. Bizim cinayetlerle bir bağlantısı var mı? Modus operandi'den söz ediyorum. Hayır, en ufak bir ritüel izi yok. Kanında eroin de. Ancak geç de olsa bir şey keşfettik. Burnunda bir yara izi mi? Solinas şaşırmış gibiydi. Patrick Bonfils'in öldürüldükten sonra suratını parçaladığını bilmiyordu. Yine de üstelemedi. Adli tabibe göre yüz yumruk darbeleriyle parçalanmış. Müşterilerine ulaştınız mı? Soruşturma yeni başladı ve doğruyu söylemek gerekirse 6 ay gecikmeyle ne olduğunu anlamak için fazla şansımız yok. Ya dairesi aranmış. Bunu sana söyledim. Senin salak tarafından ve belki başkaları tarafından da. Bana sorarsan orada bulunacak hiçbir şey yok. Kız arkasını kolluyormuş. Anais dosyayı kapattı. Ne düşünüyorsun diye sordu Salinas'a. Gerçekten ne yaptığını bilen kaçık bir müşteri ya da aldıkları emirle harekete geçen profesyoneller. Kimin emriyle ve hangi sebeple? Solinas belli belirsiz bir hareket yaptı. Hala alyansıyla oynuyordu. Çok şey bilen bir fahişe. Klasik hikaye. Polis istihbarat birimi tele kızları bilgi kaynağı olarak kullanır. Olasılık dahilindeydi. Ama Anais bu cinayeti işleyenlerin Metis bünyesinden veya onların askeri ortaklarından olduğundan emindi. Patrick Bonfils ile karısını ortadan kaldıranlar da aynı kişilerdi. Ranguel, Adli Tıp Enstitüsü'nde implantı kimler almıştı? Jean-Pierre Corto'ya kimler işkence yapmıştı? Medina Maloy, grubun yaptığı deneylerden haberdar mıydı? Eğer haberdarsa nasıl haberdardı? Bir eskort kız ile bir molekülün klinik deneyleri arasında ne tür bir bağlantı olabilirdi? Başka bir hipotez daha var diye devam etti polis. Anais bakışlarıyla sordu. Cinayeti senin sevgili dostun işledi. İmkansız. Evsizleri öldürdüğünden şüphe ediliyor. Neden bir fadişeyi öldürmesin? Anais avucuyla masaya vurdu. Tüm bunlar zırvalık. Solinas gülümsedi. Bir yaranın üstüne bastıran sadist gibi işkencecinin gülümsemesiydi bu. Anais çenesinin titrediğini hissetti. Yumruklarını sıktı. Ağlamamalıydı. Özellikle de bu pisliğin önünde. Öfkenin yarattığı adrenalin onun son yakıtıydı. Sana tam olarak neyin peşinde olduğunu söyledi mi? Hayır. Nerede saklanıyor? Sence? Polis kötü kesimli ceketinin içinde omuzlarını kıpırdattı. Sana bir numara verdi mi? Temas kurabileceğim bir şey? Elbette hayır. Maloy ile ilgili bilgileri ona nasıl ilettin? Anais alt dudağını ısırdı. Boş ver, sana bir şey söylemeyeceğim. Savunması zayıftı. Bord de François de Sordi sokağındaki bürosuna gelen serseriler kadar bile hayal gücü olmadığını fark etti. Solinas anayesin cevabı umursamazmış gibi ensesini tutuyordu. Bu iş artık beni zerre kadar alakadar etmiyor dedi. Kaçak suçlular şubesi dosyayı devraldı. Ensesini ovuşturmayı bitirdi ve iki eliyle masanın kenarlarını tuttu. Beni ister Yanus olsun ister bir başkası şu kaçık katili yakalamak ilgilendiriyor. Konuştuğumuz konuyla ilgili bir ilerleme kaydettin mi? Hangi konu? Solinas evrak çantasından bir başka fotoğraf çıkardı. Hugues Fernet'in cesedi, Iena Köprüsü'ndeki diğeri adam. Bu cinayet hangi mitten esinlenerek işlenmiş? Anais kurnazlık yapacak durumda değildi. Uranos miti, ilk tanrılardan biri. Oğru Kronos iktidarı ele geçirmek için onu yidiş etmiş. Polis ona öne doğru eğildi. Yukarı kaldırdığı gözlüğünün altında alnı kırışıklıklarla doluydu. Anais bir kat daha cila atmaya karar verdi. Hapisten kurtulmanın tek yolu buydu. Bir seri katil Solinas. Ağustos 2009'da Uranos'tan esinlenerek Paris'te Hugo Eferni'yi öldürdü. Aralık 2009'da Marsilya'da Tzevan Sokov'u Icarus'a dönüştürerek katletti. Şubat 2010'da ise Minotaurus'a benzeterek Philip Drew'yu öldürdü. O bir mitolojik katil. Kriminoloji tarihinde bugüne dek görülmemiş bir vaka. Ama onu enselemek için bana ihtiyacım var. Solinas hiç kımıldamıyordu. Alyansı bile yerinde duruyordu. Sanki Anais, Delphoi kahiniymiş ve ona efsanenin kahramanı olarak kaderini söylemiş gibi gözlerini dikmiş, dik dik genç kadına bakıyordu. Icarus ve Minotaurus mitleri gibi de diye devam etti Anais. Uranos hikayesi de bir baba oğul çatışmasını sahneliyor. Bu önemsiz olabilir. Ancak işin bu tarafının da araştırılması gerekiyor. Katil hayal kırıklığına uğramış bir baba ya da öfkeli bir oğul olabilir. Çıkar beni buradan Tanrı aşkına. Bu kaçığı yakalamak için sana benden başka kimse yardım edemez. Polis artık onu görmüyordu ama Anais onun gözlerinin içini görebiliyordu. Noel vitrini şeklinde bir dava, parlak bir terfi, doğrudan Fransa yönetiminin tepesine çıkan bir asansör. Solinas ayağa kalktı ve camlı kapıya vurdu. Sana dosyayı bırakıyorum, benden haber beklerken ödevlerini yap. Bir dakika sonra Solinas dışarıdaydı. Anais çizgilerini düzeltmek ister gibi iki eliyle suratını sıvazladı. Ne tür bir mücadele sürdürdüğünü bilmiyordu ama ilk raundu kazanmıştı. Ayrım sonu sayfa 526. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mercedes S. MERCEDES S. Saint Maurice. SAINT MAURICE. Chapelle. GHAPELLE. Stetche. STECCI. Havre. HAVRE. Chat. CHOT. Zivieli. ZIV JELI Polako POLAKO Dakako DAKAKO Paul Smith PAULSMITH Sophie Barak COPHIEBARAK Theodore THEODOR Artois RTOIS Clement Marot CLEMENTMAROT Janis JOHNNYS